Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar, merhaba hocam.
Evet, terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor hocam. 28. günündeyiz saldırıların ve bu saldırılar devam ederken zaman zaman şöyle sorular denk geliyor. Durup dururken Hamas niye saldırdı İsrail'e? Bu bugün olan bir mesele mi? Yani Hamas'ın meselesi mi? 28 gün önce başlayan bir mesele mi? Bunu konuşmak lazım. Tabii kavramları da iyi yerine oturtarak konuşmak lazım. Sizin de daha önce ifade ettiğiniz gibi mesela bir Filistin meselesi değil aslında bu. Ve İsrail sorunu meselesi olarak bu ifadeyi de doğru kullanmak gerektiğini hatırlatalım dinleyicilerimize. Ve o soruyu tekrar soralım. Hamas durup dururken mi terör devleti İsrail'e saldırıda bulundu ve bu hadiseler bugünün meselesi mi? Sözü size bırakalım. Buradan konuyu açarak devam edelim.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu sorunuza cevap olarak dün bir akademisyen arkadaşım bana dedi ki yani bu Hamas'ın etine, budune ne cüretle bu saldırıyı yaptı? Yüz binlerce insanın üzerine bombalar yağıyor. Yani sanki bütün suç El-Aksa Tugaylarının ve evet. Hamas'ınmış gibi bir medya algısının etkisinde kalan, bu da muhafazakar bir insan yani.
Evet.
Şimdi ben de olaya şöyle bir misalle cevap vermeye çalıştım. Dedim ki senin dedenin bir çiftliği olsa, birileri ona gasp etse, sonra baban şehre gelse bir ev yaptırsa, o evden de babanı sürüp sokağa atsalar, sen ömür boyu dişinden tırnağından artırdığın bir evine de bir el koysam, sen de o insanlara işte bir gitsen bir saldırıda bulunsan, yani terörist mi oluyorsun?
Evet.
Yani
işin özeti bu.
Şimdi önce Gazze ve Filistin niye bu kadar konuşuluyor, bizim neyimiz olur gibisinden sağda solda konuşanlar var. Dün dersi kestim üniversitede, öğrencilere şunu söyledim. Ya kampüsün bahçesinde biri kediye köpeğe bir tekme atsa dedim. Daha önce o kedinin köpeğin hırlaması falan kimsenin dikkatinde olmaz. Herkes birden tepki gösterdi değil mi dedim. Evet diyorlar. Ya dedim oradaki kadın, çocuk, sivil üzerlerine bomba yağıyor. Yani o kadar da mı bir hatır yok, bu kadar duyarsız bu insanlar? Hocam hiç o pencereden bakmadık biz diyor. Yani bu Filistin hadisesinde adeta medya ve illüzyonu ile insanlar bu Arjantin'den Japonya'ya, bütün içimizde kendi yakınlarımızda bile bunları maalesef görüyoruz, duyuyoruz. Bu konuda biz insanlara yılmadan, usanmadan bunları anlatmamız gerekiyor. Dilerseniz bu hadisenin şöyle kısa bir serencamın özetini anlatayım ki
yakın
oradan
tarihine bir daha bakalım gidelim hocam.
Şimdi Filistin'de Müslüman Araplar yaşıyor. Hazreti Ömer zamanından beri fethedilmiş topraklar. Hatta bizim neyimiz olur derseniz, Memlükler 250 seneden fazla idare etmişler. Osmanlı da 401 sene idare etmiş. Yani 650 senelik bir Türk idaresi var. İsrail'in kuruluşu daha 1948'dir. Bu yönüyle baktığımızda Kudüs'e gidin, Filistin topraklarına gidin. Ne kadar tarihi eser varsa hepsi Osmanlı'nın mührünü taşır.
Ve tapusu bizde değil mi
Han,
hocam?
Han, hamam, kale, şu anda Mescid-i Aksa'nın etrafını çeviren surlar da yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır. Şimdi Yahudilerin buraya ilk defa yurt edinme fikri malumunuz 1917 Balfour Deklarasyonu'nda Yahudilere İngilizler devlet vaadinde bulunuyor. Yani o güne kadar Filistin'e böyle kaçak yollardan veya işte bir takım
oldu bittilerle.
Oldu bittilerle evet. Gelen Yahudi nüfus var. Fakat Osmanlı çekildiğinde o bölgenin toplam Yahudi nüfusu %3.
Evet.
Ve 48 bin civarında bir Yahudi var.
%3 sadece, evet. %3.
30 yıl süren yaklaşık olarak İngiliz manda yönetimi sırasında dünyanın dört bir yanından Yahudi nüfus göç ettiriliyor. Ve ilk göçenler Eşkenaziler. Bunlar evet. Bu Alman, Polonya Yahudileri. Evet. Daha sonra Seferat Yahudileri var. Afrika'dan gelen Falaşalar var. 90'lı yıllarda Sovyet Yahudileri var. Bugün 6-7 milyonluk bir Yahudi nüfus var ama hepsi toplama bir nüfus bunların. Yani orada evet. Doğumlu değiller. Bu ilk kibbutzları kurduklarında etrafında onları korumak için İngiliz manda yönetimini korumasını beğenmiyorlar. Hanaka ve çete örgütler kuruyorlar. Ve İsrail 1948'de İngiltere'nin ve Amerika'nın başını çektiği bir grup tarafından Filistin'de bir Yahudi devleti ilan edildiği evet. andan itibaren Arap devletleri bir araya geliyorlar ve İsrail'e savaş ilan ediyorlar. Bakın sayıyorum. Mısır 1, Suudi Arabistan 2, Suriye 3, Irak 4, Ürdün 5. Bu ülkeler toptan İsrail'i yok etmek istiyorlar. Fakat İsrail'in arkasında
Amerika
Batı
var,
ülkeleri
İngiltere
olduğu
var.
İçin savaşın başlangıcında Araplar bir miktar üstünlük sağlıyor ama savaşı kazanan İsrail oluyor. Ve bu savaşla birlikte İsrail hem Araplara karşı bir üstünlük kazanıyor. Bakın 3-4, 5-6 evet. ülke bir araya geliyor. Artı Arap coğrafyasında da bir takım değişiklikler oluyor. Mesela Mısır'da krallık sona eriyor. Kral Faruk.
Evet.
Yani her savaş bir Arap dünyasında kırılmalara sebep oluyor. Arkasından 20 yıl sonra yaklaşık olarak 1967 6 gün savaşları değil mi? Arap-İsrail savaşı var. Yani bu savaşta da yine bildik ülkeler
evet.
Mısır, Suriye, Ürdün, Irak bu savaşa giriyor. Ve havaalanından uçaklar kalkmadan
evet. Amerikan istihbarat desteğiyle.
Evet. Bu savaşta bakın İslam ön planda değil. Pan Arabizm. Cemal Abdülnasır'ın önderliğinde ve birinci savaşta İsrail devleti kurulur kurulmaz yapılan savaşta bakın Mısır krallığı gidiyor. İkinci savaşta ise Pan Arabizm çöküyor ve Cemal Abdülnasır tacını kaybediyor. Ve arkasından 1973'te Yom Kippur Savaşı vardır. Burada ilk defa Araplar petrolü silah olarak kullanıyorlar.
Evet.
Ve burada perde gerisinde Kral Fahd'ı görüyoruz. Ve kendisini
Kral
rahmetle
Faysal.
Kral Faysal özür evet. diliyorum. Kral Faysal Suudi Arabistan tarihinde
gelmiş geçmiş
en yani Filistin davasına, İslam Birliği davasına hatta İslam
İşbirliği
Teşkilatı'nın kurucusu olan bir evet. kişidir. 1965-1975 yaklaşık 10 yıllık bir krallık dönemi vardır. Bu dönemde Arap ülkelerinde örgütleyerek petrolün bir silah olarak kullanılması, petrol ambargosu sebebiyle petrol fiyatları anormal bir şekilde yükselmiştir.
Evet.
Ve ilk defa Araplar kendilerini bir batıya karşı gücünün olduğunu hissetmiştir. Hı hı. Ve nitekim bu petrol ambargosu üzerine Amerikan Dışişleri Bakanı ki Yahudi asıllıdır Henry evet. Kissinger Suudi Arabistan'a geliyor ve yekten tehdit ediyor Kral Faysal'ın.
Evet.
Faysal da akıllı bir insan, kendisine yer sofrası kurduruyor. Kissinger de masada ağırlıyor. Diyor ki biz diyor deve sırtında çöllerde yaşayan bir topluluğuz diyor. Ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edebiliriz evet. diyor. Kissinger diyor ki petrol kuyularını bombalayabilirsiniz. Bizim onu engelleyecek gücümüz yok ama diyor petrol olmadan siz yaşayabilirseniz bombalayabilirsiniz diyor. Kissinger Amerika'ya gittiğinde şöyle bir rapor veriyor. Diyor ki bu Kral Faysal bizim tahmin ettiğimizden daha akıllı bir siyasetçi. Hı hı. Ortadan kaldırılması gerekir diyor. Ve Amerika'da bulunan yeğeni tarafından
evet.
Öldürdüğünü yeğeni saraya geldiğinde hançerleniyor, öldürülüyor. Ve evet, bütün Araplara şu mesaj veriliyor: siz Amerika'ya rağmen bir şey yaparsanız sizi kendi sarayınızda öldürtürüz.
Evet.
Ya bugünkü Arap liderlerin niye
sesinin suskun olduğu
çıkmadığını Kral Faysal'ı onlar iyi bilirler.
Aynı Türkiye'de Menderes'in akıbeti gösterildiği gibi.
Bizde
değil
de
mi?
Mesela evet, hep böyle darbeyle idamla korkutulur ya, Arap liderlere bir mesaj
verilmiştir. Kral Faysal'ın
verilmiştir.
Sonu gösterilir. Evet.
Bu Yom Kipur Savaşı'nda Arapların bir miktarlık bir üstünlüğü var. Fakat 1980'lere gelindiğinde işte Filistinli mültecilerin bu Lübnan'daki Sabra ve Şatila kamplarına yapılan baskın, oradaki bakın mülteci kamplarını tanklar oradaki insanları ezmiştir 1980'li yıllarda.
Evet.
Ve 1973'e kadar Arap İsrail devlet bazında savaşlar olurken artık 1980'den itibaren şunu görüyoruz.
Örgütler
üzerinden artık İsrail
mücadele başlar.
Ediliyor. Filistin davası ve Kudüs Abdülhamit döneminde, Osmanlı döneminde ve 1948'e kadar bir ümmetin davasıydı. Bütün İslam dünyasının davasıydı. Bu 48-67 arasında Arap milliyetçiliği ve Bağız ve özellikle Abdülnasır'ın Arap milliyetçiliği fikri ön plana gelmişti. 67 savaşıyla birlikte o da çöktü ve artık Araplar, Arap liderler İsrail'e karşı bir yekten savaşmayı asla göze alamıyorlar. Şu anda Gazze'deki bu direniş aslında bizim açımızdan da önemlidir. Bunu da ayrıca not etmekte fayda var. Gazze'deki bu sivil direnişle Güney Lübnan'daki Lübnan Hizbullah'ın direnişi aslında Türkiye'nin milli güvenliği açısından da bir ribat konumundadır.
Evet.
Yani bunu şu şekilde söyleyelim. İsrail bu iki engeli aştıktan sonra Türkiye'ye sınır komşusu olabilir. Çünkü Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta İsrail ordusuna karşı koyacak bir devlet otoritesi ve gücü yoktur. Yani DAEŞ'lerin, IŞİD'lerin, Saddam'ın niye devrildiği, Suriye İç Savaşı'nın niye çıkarıldığını anlamak açısından da bu önemlidir diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, Camp David anlaşması var bir de. Ona da değinecek olursak neler söyleriz? Daha sonraki yıllarda gerçekleşen bir anlaşma. Mısır'ın aslında teslim olması anlamında bir önemi var değil mi? Mısır hatta İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi mi oluyor bu anlaşmayla
Şimdi,
birlikte?
Şimdi şöyle diyelim. Bu 1978'de imzalanan bir anlaşma. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat bu imzayı koyarak aslında İsrail'in bu 1967 savaşıyla Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. Bakın Suriye'nin Golan Tepelerini, Mısır'ın da Gazze'yi ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. Gazze'de hala şu anda kalan insanlar İsrail'in diğer bölgelerinden o Nekbe ile gelen insanlardır. Büyük felaket dediğimiz 1948'de. Enver Sedat bunu imzalayarak şunu gerçekleştirdi. Kendince Sina Yarımadası'nda işgal edilmiş toprakları İsrail boşalttı. Fakat İsrail açısından önemi ise 22 Arap ülkesinin tam göbeğinde ve 100 milyonu aşkın bir nüfusa sahiptir şu anda Mısır. Mısır'la anlaşma yaparak o güne kadar İsrail'i bir işgalci bir güç olarak görüyorlar. Devlet olarak tanımayan Arap ülkelerinin en başat aktörünü kendiyle Mısır adeta müttefik yaptı. Mısır'ın Arap Birliği üyeliği askıya alındı. Daha sonra Halid el-İstanbuli adında bir kişi tarafından suikastla öldürüldü Enver Sedat. Onun yerine işte Hüsnü Mübarek geldi. Yani Mısır'ın da tarihi, yani bakın bu Filistin meselesi Mısır'ın siyasetini ne kadar etkiliyor anlamında söylüyorum. Bakın Enver Sedat bu anlaşmayı imzaladı. Bu imzaladığı için suikaste götürüldü ve yerine başka birisi geldi. Kral Faruk o savaştan sonra
krallığını
kaybetti. Yani Filistin meselesinin Arap başkentlerinde, Arap siyasetinde de ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından önemlidir. Bu Camp David'in sonucu Arap dünyası açısından, İsrail açısından söyleyecek olursak, İsrail meşruiyet kazandı. İsrail bir taraftan Mısır'la anlaşma yaparken bir taraftan Ürdün'le ikili anlaşmalar yaptı. Son zamanlarda işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak bölgede yavaş yavaş meşruiyetini sağlamaya çalışıyor. Çünkü İsrail 1948 Mayıs 1948'e bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan İslam ülkesi Türkiye olmuştur maalesef. Ve arkasından İran olmuştur ki o zaman İran'da şahlık vardır. Arap ülkelerin hiçbiri İsrail'i 1948'de falan tanımıyor.
Evet.
İlan. Ama işte bu şekilde ikili anlaşmalarla İsrail meşruiyet kazanmaya başlıyor.
Burada bir parantez açalım hocam. Bu az önce de bahsettiğiniz İsrail'le normalleşme noktasına gelen ülkelerde önümüzdeki süreçte bir kırılma olur mu? Yeniden eski pozisyona dönülür mü? Bu yaşananlar, Gazze'deki katliam, Körfez ülkelerinde, işte Müslüman ülkelerde, Arap ülkelerinde, İsrail'e yapılan bu İbrahim anlaşmalarından dönme noktasında bir sonuç doğurur mu? Neler söylersiniz?
Ben
böyle
aslında
bir parantez
kişisel
açalım.
Olarak, yani kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi, Ürdün gibi ülkelerin Hamas'tan ve oradaki Kassam Tugaylarından çok haz ettiklerini sanmıyorum.
Evet.
Çünkü bunlar zannedildiğinin aksine İran destekli gruplar falan değil. Daha önceden de bu Muhammed Mursi hadisesinde de gördüğümüz gibi İhvan-ı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın bir uzantısı konumundadırlar. Ve hatırlarsanız Arap Baharı sırasında Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri sokak gösterileri başlayınca bu İhvan hareketini kendileri için milli bir güvenlik tehdidi görmüşlerdir ve İhvan-ı Müslüman hareketi, ki bunlar hiç silahlı bir
oluşum değil
geçmişlerinde
tabii.
Oluşum olmadığı halde terör örgütü olarak nitelendirmişlerdir ki İsrail'in benzetmesidir bu. Bu yönüyle baktığımızda, yani oradaki Gazze'deki insanların yerinden yurdundan edilmesi, İsrail tarafından zulüm görmesi, Arap halklarını bir kenara bırakıyorum, o tepe yöneticilerinin çok da umurunda olduğu kanaatinde değilim açıkçası.
Peki bu Arap halklarının gerçi çok fazla bir hareketlilik göremiyoruz ama yönetime yönelik bir baskı oluşturması beklenebilir mi önümüzdeki günlerde?
Şimdi zaten İsrail'i böyle yarım ağızla kınayan demeçler veyahut da ateşkes olsun, işte kan dursun gibi böyle beyanatların verilmesinin sebebi de zaten o halkın adeta gazını almaya yönelik bir davranıştır diye değerlendirmek mümkündür.
Dün bu ülkeler arasında Bahreyn, az önce siz de saydınız, bir işaret fişeği olabilir belki. Bahreyn parlamentosunda alınan bir kararla İsrail Büyükelçisi geri gönderildi. Kendi büyükelçilerini de çektiler ve bu anlaşmanın da sorgulanması noktasında ifadeler yükseldi. Bir ön ayak olabilir mi? Bunu da sorayım hocam.
Şimdi açıkçası Körfez'de Katar'ı bir kenara bırakacak olursak, yani Ürdün, Körfez'in Yemen hariç Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, bu Kuveyt, bu ülkelerin dış politikalarında kendi iradelerinin çok fazla etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü petrol gelirlerinin önemli bir kısmı İngiliz veya Amerikan bankalarındadır. Bunlar birazcık Hamas'ı destekleyen beyanatlar verdiklerinde teröre yardım etmek ve terörü finanse etmekten dolayı uydurma bir kararla paralarını bloke edebilir.
Evet.
Bunu biliyorlar. Yani dolayısıyla üç maymunları oynarlar ve oradan bir şey çıkacağını beklemek de pek mümkün değildir.
Maalesef. Peki devam edelim hocam. İntifada süreçleri var Filistin tarihinde. Bu mücadele, terörist İsrail'le mücadele tarihinde iki intifada söz konusu. İlk intifadaya dair neler söyleyebiliriz? Bu intifadanın oluşmasında parametreler nelerdi, neler sevk etti ayaklanmaya? Buradan devam edelim.
Evet, İsrail işgaline karşı Arap halkının baş kaldırması karakterini taşıyan ilk intifada 1987'de başladı.
Evet.
1991'de gerileyen direniş 1993 Ağustos ayında Norveç'te Özerk Filistin yönetiminin kabul edildiği Oslo Anlaşması imzalanmasıyla da sona erdi. Şimdi önce bu Oslo'ya giden yol ve bu Oslo barış sürecinin perde gerisinin ne olduğunu kısaca biraz anlatmak istiyorum. Malumunuz 1990 yılların başında Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından dolayı 15 yeni cumhuriyet bağımsızlığını ilan etti ve Sovyet coğrafyasında da hatırı sayılır bir Yahudi nüfus vardı. Daha önce demir perdeyle yönetilen bu bölgedeki Yahudi nüfusun İsrail'e göç ettirilmesi planlanıyor idi. Ancak İsrail'de sürekli savaş ortamı olduğu için 4 yılı aşkın bir askerlik süresi söz konusuydu. 48'de, 67'de, 73'te sürekli savaş halinde olan bir ülke. Dolayısıyla Sovyet Yahudileri bir taraftan İsrail'e göç etmek istiyorlar, bir taraftan da bu savaş ve kargaşadan tedirginlik duyuyorlardı. İşte tam bu sırada intifada hadisesi de gündeme gelince bir barış masası kuruldu ve dendi ki Filistin topraklarında Filistinliler İsrail'in varlığını tanısınlar, İsrail de onların yaşadıkları bölgelerde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına onay versin. Böylece iki toplumlu, iki devletli bir Filistin ortaya çıksın. Başkenti Doğu Kudüs olan, hala hep konuşuluyor ya, bugün mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Astana'daki demecinde de gördük. Evet. İşte iki devletli bir Filistin coğrafyası konuşuldu, anlaşıldı. Ve Batı Şeria ve Gazze olmak üzere iki ayrı parçadan oluşuyor idi bu. Ve bu görüşmelerin başında Yasir Arafat var idi, Filistinlilerin efsanevi lideri.
İshak Rabin değil mi diğeri de?
Bu anlaşmaya imza koyan lider olan İshak Rabin'in sonu ise şöyle oldu. Hukuk öğrencisi Yigal Amir diye, bakın, kökten dinci bir Yahudi tarafından öldürüldü. Bakın İsrail'in kuruluşundan itibaren öldürülen fakat fanatik bir Yahudi tarafından öldürülen bir siyasi liderdir. Sebebi de diyor ki İsrail'in sınırlarını sen belirleyemezsin. Barış anlaşması imzalayamazsın. Çünkü bize o muharref tahrif edilmiş Tevrat'ta Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar var diyor. Sen o zaman bu anlaşmayı yaparsan biz buraya hapsoluruz. Dolayısıyla İsrail dünyada sınırları belli olmayan tek devlettir.
Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de onun için sordu değil mi hocam?
Evet.
Bu İsrail'in sınırları neresi gösterin dedi. Hı hı. Uluslararası kamuoyuna.
Evet, maalesef. Şimdi işte bu Oslo Anlaşması neticesinde ne oldu? Sovyetler Birliği'nden 1 milyon civarında Yahudi nüfus İsrail'e göç ettirildi. Yani bugün dünyada 15 milyon civarı Yahudi nüfus olduğunu düşünürsek, bunun %45'i İsrail'de, %42'si Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani %85 civarı iki ülkede, geri kalan da dünyanın çeşitli ülkelerinde. Yani Sovyetler Birliği'nden gelen bu o coğrafyadan gelen 1 milyon Yahudi nüfus şu anda bile İsrail'in nüfusunun 8 milyon içerisinde 1 milyondan fazla Arap nüfusla düşünürsek, o 1 milyon Sovyet Yahudisi çok önemli bir orandı. Artık 2000'li yıllara geldiğimizde Sovyetlerden gelecek artık gelmişti. Başka da nüfus kalmayınca sudan bir bahaneyle Gazze bombalanmaya başlandı.
Neden bombalandı? Sonrasında ne oldu? Devam edelim hocam. Bir kısa ara vereceğiz müsaadenizle. Peki. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde yine Filistin tarihine dair önemli bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk bölümün son kısmında birinci intifada ve Oslo barış görüşmeleri ve sonrasında yaşananları ve ikinci intifadaya giden süreci konuşuyorduk ki ara vermek durumunda kalmıştık. Evet hocam, Gazze bombalandı dediniz. Son cümleniz buydu. Sudan bir bahaneyle dediniz. İşgalci İsrail Gazze'yi neden bombalama ihtiyacı duydu ve sonrasında neler yaşandı? Buradan
şimdi
devam edelim.
İsrail'in bir yeri işgal etmesi için veya bombardıman yapması için çok da fazla meşru sebep aramasına gerek
yok. Kurt da kuzun hikayesi vardır. Suyumu
işte
bulandırma
bu,
meselesi.
Bunun neticesinde bu Oslo görüşmeleri sırasında bir mutabakat sağlanmıştı. İki toplumlu, iki devletle bir, yani Filistin'e bir bağımsız devlet vaat ediliyordu. Fakat bu olmayınca 2000 yılında ikinci intifada başladı ve 2005 yılına kadar sürdü. İntifada dediğimiz şey şudur. 15 yaşındaki bir gencin sapan taşıyla İsrail tanklarının önüne durup ve gerçekten de İsrail askerleri o sapan taşından kaçıyorlardı. Köşe başlarına. Yani bir taraftan tank üstüne geliyor. Adam elinde sapanla hiç yerinden kıpırdamadan kavi bir şekilde durabiliyordu. İşte bu cesaret sayesinde Filistinliler şunu gördüler. Eğer bu Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü de bırakırlarsa hepten vatansız olacaklardı. Çünkü 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Nekbe dediğimiz o büyük felakette yaklaşık 800 bin civarında Filistinli nüfus topraklarından başka yerlere sürülmüştür. Bugün Şeria Nehri'nin doğusuna, Ürdün'e sürülen hatırı sayılır bir nüfus vardır. Bugün Ürdün nüfusunun yaklaşık %60'ı Filistinlilerden oluşmaktadır. Lübnan'da ve dünyanın birçok yerlerindeki mülteci kamp yayılan Filistinlerin yanı sıra Gazze'ye gelmiştir önemli bir kısmı. Bugün Gazze'de direnen ve İsrail bombalarına karşı yerinden kıpırdamadığı için o sivil mülteci
Cibali mülteci
kampına atılıyor. Diyor ki gidin buradan diyor. Onlar da diyor ki ölürüz burada dururuz diyor. Öleceksek burada ölelim diyor. Sebebi şu. Çünkü onlar daha önce Tel Aviv'den, Yafa'dan, yani şu anda İsrail'in resmi toprakları gözüken yerlerden sökülüp buraya gelmişlerdir. Buradan da başka yere gitmek istemiyoruz artık diyor. Öleceksek burada ölelim diyorlar. Yani Filistinlilerin hayatında bunlar önemli kilometre taşlarıdır. Evet. İşte intifada hadiselerini sonlandırmak için de yine görüşmeler kuruldu, masalar kuruldu. Ve Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde bir anlaşma imzalandı ve bunlara siyasi statü verildi. Mesela Batı Şeria'da Ramallah, Gazze'den çekildi.
El Fethi.
İsrail ordusu çekildi. Gazze
çıktı,
yönetimi. Tamam. Ve seçim yapıldı ve Gazze'de bu seçimin neticesinde sandıktan Hamas çıktı. Evet. Hamas neden sandıktan çıktı sorusuna gelince de Hamas doktorlarıyla hastaları tedavi eden, bizim İHA gibi, Hüdayi Vakfı gibi sivil toplum kurumları vasıtasıyla fakir ailelere erzak götüren, eğitim hizmeti veren
spor
bir
STK
kurumuydu. Evet. Ve bu insanlar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün El Fethi kanadı şu anda Mahmut Abbas ile, yani şöyle söyleyelim, Batı Şeria ile Gazze arasında ne fark var diye insanlar merak eder. Mesela bugün Batı Şeria'da Mahmut Abbas'ın liderliğindeki Doğu Kudüs'ün o evkaf işleri de Ürdün ve Batı Şeria yönetiminde. Şimdi onlar İsrail'i devlet olarak tanıyorlar. Diyorlar ki bak sizin biz devlet Filistin topraklarını gasp ettiniz ama sizin yine de devletliliğinizi kabul ediyoruz. Siz de bizim Batı Şeria'da bir
oluşum olduğumuzu, yönetim olduğumuzu kabul edin.
Çakma da olsa bir Filistin devleti olduğumuzu kabul et diyor. Çünkü havadan, karadan, denizden abluk altında olan bir Gazze var. Gazze yönetimi ise Mahmut Abbas'ın yönetiminin aksine şu andaki Gazze'deki Hamas yönetimi diyor ki biz İsrail devletini gayrimeşru görüyoruz. Yani İsrail devleti Filistin topraklarını gasp etmiş bir işgalcidir. Dolayısıyla biz İsrail'i meşru bir devlet olarak görmüyoruz diyor. Siz onu meşru devlet olarak görmediğiniz için de hemen İsrail parlamentosu ertesi gün bir karar aldı. Hamas terör örgütüdür dedi. Yani Hamas'ın teröristliği buradan geliyor. Tekrar evet. ediyorum. Hamas kurulduğu günden bu yana İsrail'in varlığını ve devlet olarak siyasi yapısını kabul etmiyor. Filistin topraklarında siz işgalcisiniz diyor.
Evet.
Ve bu sandıktan çıkıyor. Bakın Arap coğrafyasında Osmanlı sonrası yapılan en adil iki seçimdir. Biri Mısır'da 4000 yıllık Mısır tarihinde yapılan seçimde Muhammed Mursi %52 oyla iktidara geldi. Sisi darbe yaptı. Adamcağız hapiste
vefat etti. Şehit oldu.
Ve Hamas da halkın iradesiyle yani Arap coğrafyasında çok az bir görülen bir şeydir bu. Seçimle iş başına geldi yılında. Ve arkasından terörist ilan edildi ve bugüne gelen sürecin kilometre taşları da bu şekilde döşenmiş oldu evet. diyelim.
Tabii Hamas'ın iktidara gelmesiyle birlikte işgalci İsrail Gazze'yi bu sefer kuşatma altına aldı değil mi hocam? Yani bir çıkılmaz nokta açık hava hapishanesi noktasına getirdi.
Ya şöyle düşünün, kendiniz aileniz olarak düşünün. Yani yaklaşık 15 kilometre genişliğinde, 40 kilometre uzunluğunda, 350 kilometre karelik bir Akdeniz kıyı şeridinde, kuzeyinizde İsrail, güneyinizde Mısır var. Ve burada 2 milyon 300 bin nüfus var. Havadan abluka altındasınız. Evet. Karadan etrafınız çevrilmiş.
Duvarlarla çevrilmiş.
Denizden de abluka altındasınız. Hatta
balıkçılar balık bile tutamıyor.
Van Münit hadisesinde yani. Siz kıyıda denize giren çocukları öldürüyorsunuz. Halbuki 10 emirde öldürmeyeceksiniz yani. İfadesini kullandığı için yani o güne kadar Orta Doğu'nun karizmatik lideriydi Tayyip Erdoğan. O günden sonra diktatör olmaya başladı ve Türkiye'de ondan sonra ne döviz kurları yerinde durabildi ne işte bu Gezi Parkı olaylarından tutun da darbe girişimine
vesaire.
Kadar her şey o Van Münit'le başladığında evet. burada bir not etmekte fayda var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken İsrail'in bakın deniz kıyısında balık avlayan veya orada denize giren insanları, sivil insanları öldürmesi üzerine söylenen bir sözdü evet. bu. Dolayısıyla evet. Batı Gazze şeridi böyle biliyor. Böyle.
Yani aynı zamanda İsrail her aklına geldiğinde Gazze'yi rahatlıkla bombalayabiliyor. Dünya sessiz kalıyor. Hani programımıza başlarken sorduk ya hocam. Hamas durup dururken neden İsrail'e saldırdı şeklinde birilerinin o sorduğu sorunun cevabı herhalde çok daha öteye de gitmeye gerek yok. 2007 senesinde Gazze'nin abluk altına alınması, insanların açık hava hapishanesinde yaşıyor olması ve istediği zaman da İsrail'in bombaladığı zaman onlarca yüzlerce şehit verdikleri bir yer haline geliyor. Yani aslında yavaş yavaş bir ölüm söz konusuydu değil mi hocam Gazze'de?
Yani şöyle diyeyim 2007'den itibaren sayın 2017 10 yıl evet. 16 senedir yaklaşık olarak abluka altındasınız. Yani şu an Refah sınır kapısından diyelim ki yardım tırları giriyor değil mi?
Evet.
Yani İsrail askerleri orada onlar da denetliyor. Diyelim ki Türkiye'den giden sağlık yardımları var. Adam oradaki bir ameliyat bir aletine bile bu kesici alettir diyor. El koyuyor. Pamuk göndermişler. Yani hastaneye sadece o yani el koyuyor.
Bir de kefene izin var herhalde.
Evet. Dolayısıyla sizin gönderdiğiniz yardıma bile el koyuyor. Bırakın oraya silah, asker, şu bu göndermeyi. Abluka altında bir bölge. İşte Filistinli insanlar çareyi yerin altına inmekte buldular.
Evet, tüneller kazdılar.
Bir yerde bakın, tekrar ediyorum. Hazreti Adem'den bugüne kadar bir yerde baskı varsa orada direnç de olur.
Evet.
Baskı varsa direnç olur. İsrail'in zulmüne karşı Arap dünyası içerisinde en dirençli, en entelektüel insanlar Filistinlilerdir. Bakın Körfez ülkelerine gittiğinizde görürsünüz, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da. Yani bir 10 tane Arap doktor varsa, mühendis varsa, kafası çalışan insan, entelektüel öğretmen varsa, bakın bunun yarısı muhtemelen Filistinlidir. Çünkü yersiz yurtsuz kalan bu insanlar daha eğitimli, daha üretken insanlar konumundadır. Bu da ayrıca not edilmesi gereken bir konu. İşte Gazze'nin altına iniyorlar. Dünyada şu anda Batı dünyasının diyelim, Amerika'nın uzaydan adeta diyor ki bir tavşanın ısısından o ısıya dayanıklı sensörlerle biliyorlar. Hareketlerini takip edebiliyorlar. Senin paranı takip ediyor. Bir yerden bir yere gönderdiğin havaleyi takip ediyor. Evet. Bir limandan çıkan bir malın diğer limana kaç günde kaç saat ektiğini takip ediyor. Konuşmalarını dinleyebiliyor bu iPhone telefonlar vasıtasıyla.
Evet.
Ancak Gazze tünellerinin içerisinde ne olduğunu bilmiyor. İşte bu da onları çıldırtıyor.
Evet, şu anda onların işin içinden çıkamaz hale geldiği nokta bu Gazze tünelleri.
Evet.
Ve kara harekatı sürekli ne zaman başlayacak? Başlayacak mı? İşte şu kısmi an, bir kara harekatı vesaire sınırlı deniliyor ama.
Şöyle söyleyelim. Evet. Kısmi kara harekatı başladı. Yani başlayacak değil,
evet,
başladı.
Başladı, evet.
Buradaki İsrail'in planı şu. Gazze'yi ortadan ikiye bölmek. Yani kuzey kısmı, evet, İsrail tarafını insanlara, oradaki, evet, o mülteci kampındakilere dediler ki siz güney tarafına geçin. İnsani yardımlar orada yakında göreceksiniz. Kısmi olarak elektrik, su vermeye başlayacaklar o, evet, güney segmenine. Ama kuzeyi insansızlaştırıp daha sonra, evet, oraya operasyon...
Neden kuzeyi insansızlaştırıyor? İnsansızlaştırılıyor. Orayı biraz açalım hocam. Çünkü İsrail sınırına...
Şöyle İsrail'in politikası zamana yayarak mehter takımında olduğu gibi iki ireli bir geri. Bir geri, evet, adım atıyormuş gibi yapıyor ama alan kazanıyor. Şu anda tünellerdeki Kassam Tugayları herhangi bir yerden lojistik destek alamıyor artık. Elektrik kesik, su kesik, mevcut ilaçları, silahları, mermileri, gıdaları sınırlı. Ama İsrail için bütün dünya silah sanayi emrinde.
Evet.
Siyonist sermaye elinde. Ama devasa da bir para gidiyor. Geçen ben duydum, inanamadım. Yani Mete Yarar televizyonda, evet, dedi ki bakalım 28 hocam günde dedi günlük 1 milyar dolar maliyeti var dedi. Ben yani aklıma, yani 28 günde 28 milyar dolar para gidiyor diyor. Mesela diyelim ki bir roket örnek olarak 100 dolarsa veya 1000 dolarsa onu düşürmek için onu 20 katı 30 katı,
evet,
o demir kubbeden masraf gidiyor yani.
246 milyon dolarmış hocam savaşın İsrail'e günlük maliyeti.
Evet.
246 milyon dolar. Daha da çok olsun ama tabii ki kendine
zarar olsun. Şimdi burada tünellerle ilgili konuyu tekrar söylüyorum. Hı-hı. İsrail'in planı şu. Şu anda yarma harekatı başladı. Giriyorlar, geri çıkıyorlar. Ve ön saflarda da muhtemelen bizim tanıdık isimler, bizim sınırımızdaki o,
evet,
PKK'lıları, YPG'lileri, PYD'lileri çok yüksek paralarla,
evet,
getirip orada savaştırıyorlar. Veyahut da Blackwater gibi, yani Amerika'nın, nasıl ki Rusya'nın Wagner'i varsa Amerikan paralı askerleri. Çünkü İsrail askerleri çok korkaktır, giremezler o tünellere. Yani girseler de bir başarı elde edilemez. Onun için dünyanın en profesyonel o Amerikan deniz piyadeleri oralarda onlara teknik taktik bilgi veriyor. Yani bir yarma harekatı yaparak Gazze'yi kuzey güney bölmek, kuzeydeki sivilleri aç bırakarak, havadan bombardıman yaparak o insanları o Gazze şeridinin kuzey sekmeninden güney kısmına geçirip, evet, orayı insansızlaştırdıktan sonra artık zehirli gaz mı kullanırlar, tünelleri, yani tünelleri çözmeye çalışıyorlar. Bütün harekat bunun üzerine. Ama hala meskun mahallere ulaşamadılar. Yani şu andaki mücadele o Gazze'nin kontrol altında bulunan yerlerin kırsal kesimleri, tarlaların olduğu, evet, yerlerde tanklar var. Şehre girdikleri an zaten tanklar o Merkava tankları diyoruz, dünyanın en sofistike tanklarını havaya uçuruyorlar. Onlar da akılsız erdiremiyorlar. Yani tünelin içerisinde hangi teknolojiyle bu tanklarımızı hava uçuruyorlar diye de merak ediyorlar.
Görünmez bir güçle savaştıklarını söylüyorlar hatta, değil mi hocam?
Evet.
Şimdi hocam az önce de bahsettiğiniz Batı Şeria, Doğu Kudüs dediğiniz Gazze'yi bahsettik. Tam olarak kafamızda oturması için bu üç parçalı yapıyı bir daha anlatabilir misiniz? Şimdi Gazze'yi anladık. Açık hava hapishanesine çevrilmiş durumda. Batı Şeria var. Bunu duyuyoruz. Bir de Doğu Kudüs var. Bunların statüleri nedir? Bir kez daha paylaşır mısınız?
Şimdi şöyle Yahudiler açısından baktığımızda onların muharref Tevratlarında onlara vaat edilmiş bir toprak var.
Evet.
Filistin toprakları. Daha geniş olarak da işte Nil'den Fırat'a kadar. Bir de başkent var Kudüs. Bir de mabet var. Süleyman Mabedi. Onun yeri de Mescid-i Aksa'nın altı.
Evet.
Yani bunların bakın şundan emin olabilirsiniz. Bu Gazze meselesini çözsünler. Bir sonraki adım Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar.
Evet.
Eğer biz uyanık olmazsak. Batı Şeria dediğimiz yer de 2,5 milyon civarında Filistinli insan yaşıyor. Ama Batı Şeria'nın %18'lik kısmında, geri kalan %80'e yakın kısmında ise Yahudi işgalciler var. Yerleşimci
evet.
diyorlar da bir İsrail'in parlamentodan taksit taksit çıkarıp işte Filistinlilerin topraklarına el koyup açtığı toplu konut alanları var.
Evet.
Bir de yasa dışı yerleşimciler diyorlar. Sanki diğerleri yasalmış gibi onlara yasallık kazandırmak için. Bir de böyle fanatik Yahudiler gidiyorlar Filistinlilere sen çık evinden diyorlar oraya.
El koyuyorlar.
El koyuyorlar. Ve orada yollar mesela kısıtlı yollar vardır, yasaklı yollar vardır. Yani siz bir Filistinli olarak bir köyde oturuyorsunuz diyelim. Köyünüzden tarlanıza gitmek için bir yol var. O yol boyunca da sizi kaç defa durduruyorlar. Yani bir köyden diğer köye gideceksiniz diyelim ki. Yani yürüyerek gidebileceğiniz, bir saatte gidebileceğiniz yeri sizi gün boyu yollarda diyor ki arabanızla gidiyorsun, dur diyor. Arabadan çıkamazsın diyor. Ama herhangi bir işlemde yapmadan seni saatlerce bekletiyor. Arabadan çıktığın zaman da vuruyor alnının çatından.
Evet.
Yani Batı Şeria'da bunlar hep oluyor yani. Evet. Şu anda Gazze'dekiler böyle yaptı değil mi? Batı Şeria'dakilerin bakın Mahmut Abbas'ın kontrolündeki o Ramallah merkezli bölgede güvenlik yani kolluk kuvvetleri vardır. İç güvenliği güya Filistinliler sağlıyor.
Evet.
Ama İsrailli yerleşimciler her biri tepeden tırnağa silahlıdır. İstediği zaman adam diyelim ki uçakla bir dünyanın herhangi bir yerinden bir göçmen nüfus geldi. 5 aile geldi. Diyor ki kulağından tutuyor çık dışarı diyor. Sen attın bunu yerleştirdim diyor. Bu kadar basit yani. Karşı evet. koyunca da öldürüyor adamı.
Evet.
Yani Batı Şeria'da yapılanlar da bunlar yani. Hiçbir suçu günahı olmayan insanların elinden taksit taksit. Yani İsrail şunu yapıyor. Yani Gazze'de de yakında bu modele geçebilir. Mesela dünya kamuoyu kaç kişi ölünce tepki veriyor? 100 kişi, 200 kişi. O zaman der ki 15-20 kişi öldüreyim diyor.
Evet.
Kaç evi yıkınca dozerli bir mahalle yıkınca tepki geliyorsa o zaman her gün 2-3 tane ev yıkarak
ilerliyor. Kurbağa hikayesi
evet,
gibi yavaş yavaş ısıtarak.
Kurbağa. İsrail'in Filistin'e yaptığı şey aynen bu.
Hı hı.
Fakat bu metotla Filistin meselesi bitince yavaş yavaş bizim sınırlarımıza doğru da gelecektir. Heh. Bundan emin olalım.
Oraya geçelim peki hocam. Eski Genelkurmay 2. Başkanı Ergün Saygun'un Ergin Saygun'un 4 yıl önce yaptığı bir açıklama var. Ne diyor? ABD'nin hedefinde Türkiye olduğunu söylüyor ve bunun da yavaş yavaş yaklaştığını söylüyor üzülerek. İsrail'in güvenliği olduğunu ifade ediyor ABD'nin en büyük endişesinin ve ABD'nin bölgede Türkiye'nin güçlenmesini istemediğini söylüyor. Saygun'un öngörülerine göre sıranın sonunda Türkiye var diyor ve İsrail'in güvenliğine tehdit olan ülkelerin de teker teker ele geçirildiğini söylüyor.
Yani zaten Sayın Komutan bunu 4 yıl önce söyledi
evet.
diyorsunuz. Ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. Bundan 20 yıl kadar önce Condoleezza Rice diye,
evet,
siyahi bir Dışişleri Bakanı bayan, hı-hı, vardı. Ve onun bizzat demeci vardı. Bu coğrafyada Suudi Arabistan, İran, Türkiye gibi, Mısır gibi artık yönetilmesi zor olan ülkeler var diyor. Yani bunlar çok büyüdüler. Yani bunların nüfusu, ekonomileri falan. Yani bunları kontrol etmek güçleşiyor. Bunları küçük parçalara ayırmamız lazım diyor. Yani bakın Saddam biraz güçlenmişti İran-Irak savaşında verdikleri silahlarla. İran sonu ne oldu? Suriye bir tehdit olabilirdi. Golan Tepelerini geri alacağız diye kafa tutuyordu İsrail'e.
Evet.
Bakın Suriye'nin akıbeti ne oldu? Lübnan'da Hizbullah o 2000'li yılların sonunda 2008'de falan o tünellerden falan,
evet,
İsrail'e bir operasyon yapmıştı. Şu an Lübnan'ın ekonomisi meflüçtür. İnsanlar yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Ekonomi bitmiş durumda. Yani siz İsrail'e karşı sesinizi yükselttiğinizde içeride kaos, kargaşa, ekonomik kriz, darbe, her şey olabiliyor. Evet. Şu anda bakın İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Orta Doğu'nun dört büyük ülkesi de Amerika için İsrail'e karşı, İsrail'in güvenliğine karşı bir tehdit görüldüğü için bunlar bir şekilde kontrol altına alınmalı ve biraz küçük parçalara bölünmeli fikri,
evet,
20 yıldan beri Amerikan güvenlik ve think tank kuruluşları tarafından dile getirilen bir konudur maalesef.
Peki hocam. Gazze, Filistin konusunu bir başka açıdan değerlendirmeye devam edelim. Bu konu bugün aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. zirvesinde de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme taşıdı bu konuyu ve Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz ifadesini kullandı yaptığı konuşmada. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor dedi. Hem Erdoğan'ın burada verdiği mesajları konuşalım Gazze'ye, Filistin'e dair, hem de Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu 10. zirvesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğine dair neler söylersiniz,
şimdi
bunu dinleyelim.
Türk Devletleri Teşkilatı Başkanları'nın Astana'da, Kazakistan'ın baş şehrinde,
evet,
toplantılarında işte Türkiye'nin dışında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, evet, gibi üye ülkelerin yanı sıra Türkmenistan ve Macaristan gibi gözlemci statüsündeki ülkeler de var. Türkiye'nin birinci öncelikli hedefi aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de facto olan bu yapısını, bu öncelikle bir Türk devletlerine tanıt, yani resmi olarak onların devlet statüsünü tanımasını sağlamak. Yani Türkiye bununla uğraşıyor. Bir diğer konu bu koridor meselesi vardı.
Evet.
Azerbaycan,
Nahçıvan,
Nahçıvan arasında Zengezur koridorunun açılması,
evet,
kara ve demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi. Benzer birçok Türk dünyasıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, evet, var. Bunlar rutin yürütülüyor. Ancak sonuç bildirgesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze'yi din merkezli değil, yani Müslüman kardeş olarak değil de insan olarak değerlendirdiğimizde, yani bir sivil insanların, kadınların, çocukların üzerine tonlarca bomba yağdırmak, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını bombalamanın insanlıkla, 21. dünyasındaki insanlıkla bağdaşmayacağına, mahşeri vicdanı harekete geçirme adına Sayın Cumhurbaşkanı orada bir kendi ağırlığıyla,
evet,
da koyarak bir serencamını gördük. Diğer ülkeler de her ne kadar bu kadar iştiyaklı olmasalar da en,
evet,
azından sükut ikrardandır diye bu bildiri yayımlanmış oldu. Fakat şunu da ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin burada gerek Türk dünyası, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve gerek Birleşmiş Milletler nezdinde kurmuş olduğu bir takım mekik diplomasisinde yapmak istediği şey şu. Bakın, dünya Ukrayna'da Rusya'nın saldırısını çok ağır bir şekilde kınamakla kalmadı. Ambargolar uyguladı. Evet. Hatta sporcularına bile ambargo uyguladılar.
Putin için yakalama kararı evet, çıkarıldı
ama,
değil mi?
Ama şu anda Rusya gibi Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan bir ülkeye bu kadar ağır ambargo uygulayan Batı dünyasının söz konusu İsrail olduğunda üç maymunları oynadığını bütün dünyanın mahşeri vidanına ve sokaktaki 8 milyar insana biz bunu söylemeye çalışıyor. Her ne kadar Siyonist medya ve sosyal medya onların elinde olsa da biz bunu gündeme getirerek dünyada bir duyarlılık ve hassasiyet oluşturmaya çalışacağız. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında biraz da İran'da var bu. Çünkü evet. İran sıranın kendine geldiğini iyi biliyor bu İsrail'den sonra.
Evet.
Pardon Gazze'den sonra Lübnan evet. Hizbullah'ı arkasından İran'dır. Hı-hı. Hedefteki ülke olduğunu
önümüzdeki
biliyor.
Önümüzdeki günlerde İran Cumhurbaşkanlığı'nda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Ve bir parantez açarak şunu buyurun. Söyleyelim. Bizim Karabağ meselesinde İran karşımızda Ermenileri destekleyerek yer aldı. Irak'ta Şii, Haçlı Şabi'yi destekleyerek karşımızda yer aldı. Suriye'de Lübnan Hizbullah'ı vasıtasıyla karada
Esed'i
destekleyerek Türkiye'nin karşısında yer aldı. Bakın bunların hepsini biliyoruz. Ancak Filistin davası meselesinde biz İran'la aynı saftayız. Aynı noktadayız. Bu nedenle dış politikada olaylar toptancı gözle bakılmaz. Yani Gazze'de biz ne kadar acı duyuyorsak, üzülüyorsak o Filistinlilerin durumuna, İran halkı ve İran rejimin de aynı şeyi düşündüğünü bilmemiz gerekiyor. Yani sapla samanın burada birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Yani birçok konuda biz İran'la
ayrı düşebiliriz.
Ayrı düşüyoruz ama bu konuda biz İran'la aynı saftayız, aynı cephedeyiz. Reisinin bu görüşmesinde de inşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Yani dolayısıyla biz hangi konuda hangi ülkelerle benzer politikalar izliyoruz, diğer konularda nasıl izliyoruz bunu yani soğuk savaş mantığıyla, toptancı bir mantıkla değil, her olayın kendine özgü dinamiklerin olduğunu bilmemiz lazım. Filistin konusunda yani İran şöyle, İran böyle demeye gerek yok. Türkiye ne, yani Arap dünyasının topunu bir kenara koysanız Türkiye ve İran'ın gösterdiği duyarlılık, hassasiyet ve kamuoyundaki görünürlüğü yoktur diğer ülkelerde. Yani bir Suudi Arabistan'da, bir Mısır'da sokakta bir gösteri göremezsiniz. Yani Filistinlerin lehine, ama İran'da bunu, Türkiye'de bunu çok rahat görebilirsiniz. Yani burada da insanların hakkını yememek lazım. Bunu ayrıca not etmekte
peki
fayda
hocam,
var diye düşünüyorum.
Süremizi de tamamladık. Bir kez daha boykot çağrısıyla noktalayalım programımızı. Bu konu önemli bir konu.
Yalnız boykotla ilgili
buyurun
de
hocam.
Şu var. Bir Coca-Cola'nın dökülme hadisesi var. Bunu kim nasıl yaptı bilmiyoruz. Ancak boykotu tiye almak, boykotu değersizleştirmek, sulandırmak için. Yoksa aklı başında bir insanın para vererek aldığı bir ürünü dökerek ambargo uygulaması aklen, mantıken mümkün olan bir şey değildir. Bunu ben İsrail'in yanındayım, ben boykota katılmıyorum demek istemeyen bir takım omurgasız kişiler bu şekilde boykotu değersizleştiriyor. Buna da dikkat etmekte evet. fayda var diye düşünüyorum. Yani alma ölmezsin.
Aynen öyle. Dikkat edelim, almamaya çalışalım, almayalım hatta. Bu şekilde en azından dualarımızla birlikte oraya gidecek silahların, oraya gidecek paranın önüne geçmiş olalım.
Kapitalist ekonominin bir sloganı vardır. Dünyanın en iyi ürünü de üretsen, satamazsan batarsın.
Evet.
Yani onlar bize sattıkları için bu kadar üstümüzde tepiniyorlar, affedersiniz. Hı hı. Şu anda bakın en ünlü markalar kimi gıda yardımı gönderiyor, kimi para gönderiyor. Biz o ışıltılı, yıldızlı, parıldayan o markalardan yemesek, içmesek bize bir şey olmaz. Ama biz 3 ay gitmediğimiz zaman onlar ekonomik olarak mefluç olurlar.
Evet, ve şu anda ciddi zarar ettikleri söyleniyor
evet.
söz konusu markaların. Bunu da belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.